Buradan bakınca, bugünü şekillendiren, geleceği yönlendiren olaylara, dünyada, Türkiye özelinde gündeme oturan haberlere buradan bakalım. Haftanın gelişmelerini birlikte okuyalım. Buradan bakın, cevabınız olsun. Buradan bakınca.
Değerli Türkçenin Sesi Radyosu dinleyenleri, buradan bakıncaya hoş geldiniz. Buradan bakınca da her hafta olduğu gibi Batı basınında Türkiye ile ilgili olarak yer alan haberleri değerlendirmeye, yorumlamaya çalışıyoruz. Ve bu haftada yoğun bir gündem var. Evet, en son ABD Genelkurmay Başkanı'nın ifadeleri yansıdı medyaya ve Türkiye'nin kaygılarını gidermek için sıkı bir çerçeve hazırladık şeklinde bir başlık var. Peki bu konu neyle ilgili? Elbette Suriye'de YPG ile ilgili olarak Amerika'nın YPG'ye, PYD'ye desteğiyle ilgili değerli dinleyenler. Nitekim Amerika Savunma Bakanı terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısına gönderdiği silahlarla ilgili Türkiye'ye mektup gönderdi ve sahada zorunlu bir işbirliğinin söz konusu olduğunu belirten Amerikalı bakan, DAEŞ'e karşı verilen mücadeleden sonra IŞİD'i yendikten sonra silahların geri alınacağını savundu. Nitekim bilinen bir gerçek var, o da DAEŞ'le mücadele noktasında Amerika'nın YPG güçlerine ağır silahlarla destek veriyor olması. Hatta bunlar bilgili, belgeli, kayıtlı silahlar değerli dinleyenler. Nitekim medyaya da yansımıştı. Yüzlerce tır dolusu mühimmat ve silahın YPG'ye Amerika tarafından gönderildiğine dair. Fakat geçtiğimiz günlerde Amerikan Genelkurmay Başkanı'nın bir açıklaması var. Bir soru üzerine, ki soru da Amerika Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü Kürt gruplara binlerce hafif ve ağır silah veriyor. Bu silahların IŞİD'le mücadeleden sonra 65 yıllık NATO ortağınıza dönmeyeceğini nasıl temin ediyorsunuz şeklindeki bir soru. Diyor ki Amerika'nın Türkiye ile stratejik ilişkilerini devam etmeye odaklanmış olduğunu belirtiyor aslında. Ve nitekim mektup da bundan sonra gönderildi. Bu mektupta bir listenin yer aldığı ifade ediliyor. Nitekim Amerikalı Bakan, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'a gönderdiği mektubunda RAK operasyonunda işbirliği yapılan YPG'lilere verilen silahların listesinin de Türkiye ile paylaşacağını ifade etmişti. Fakat ilginçtir, bu mektubun zamanlaması önemli. Sınır güvenliğini sağlamak isteyen Türkiye, terör örgütü YPG'nin kontrolü altında bulunan Afrin'e operasyon düzenlemek için sınıra askeri sevkiyat yapmıştı geçtiğimiz günlerde. Sınıra yapılan askeri sevkiyattan bir gün sonra Amerika'dan bu mektup geldi değerli dinleyenler. Fakat önemli bir nokta, ki geçtiğimiz günlerde açığa çıktı, bilindiği üzere ABD'den YPG'ye verilen silahların seri numaraları Türkiye ile paylaşılacak. Fakat bu paylaşım başlamış olsa da Türkiye silahlarla ilgili sahada ayrı bir çalışma yürütüyor. Teröristlerden ele geçirilen silahlar tek tek kontrol ediliyor. Ve geçen hafta sonu Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik Yeşilova Bahar Deresi'nde çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen teröristle birlikte bir AT-4 tank savar silahı ele geçirildi. Fakat önemli olan nokta burası, tank savarın seri numarasının silinmiş olduğu dikkat çekti değerli dinleyenler. İşte bu çok ama çok önemli bir nokta. Nitekim yeni bir açıklama, güncel bir açıklama Amerika'dan, bu silahların toplatılacağı söylenildi daha sonra. Fakat nasıl toplatılacağına dair bir pratik ifade yer almıyor. Nedeni ve gerekçesiyle ilgili olarak aslında DAEŞ'la mücadele gösterilmişti. Fakat bu geniş bir coğrafyaya yayılmış silahlar, ta ki Hakkari'ye kadar gelmiş bu silahlar acaba nasıl toplatılacak sorusunun cevabı bekleniyor değerli dinleyenler. Bir de DAEŞ'le mücadele denilmişti, fakat PYD-YPG'nin Suriye'de etkinliğini artırmak amacıyla DAEŞ'le mücadeleyi bahane etmeye devam ettiğini görüyoruz. DAEŞ'le mücadele adı altında bölgede bulunuyor olmalarına rağmen geçtiğimiz günlerde yer almıştı. ÖSO mensuplarına yönelik bir saldırı gerçekleştirdiler ve ölü ve yaralılar vardı. Evet, DAEŞ'le mücadele etmek isteyenlerin amaçları ve orada bulunma gerekçeleriyle ilgili olarak ciddi soru işaretleri bulunuyor ve Türkiye'nin kaygıları görüldüğü üzere giderilmiş değil. Başka bir haberle devam ediyoruz. Bu da geçtiğimiz haftaya damgasını vuran bir haber. AP'nin Türkiye raporundan dondurulma gitti, gecikmeksizin askı geldi şeklinde ifadeyle yer alıyor batılı medyada ilgili gelişme. AP Türkiye raportörü Piri tarafından hazırlanan rapor oy çokluğuyla kabul edildi. Önceki raporda Türkiye ile müzakereler askıya alınsın olarak yer alan çağrı gecikmeksizin askı vurgusuyla değiştirildi ve raporda 16 Nisan'da kabul edilen anayasa değişikliklerinin Kopenhag kriterleriyle bağdaşmadığı vurgulanıyor. Başlık şöyle: müzakerelerin askıya alınmasının nedeni anayasa paketinin değiştirilmeden uygulanması. Raporun hazırlanmasından sorumlu olan AP Türkiye raportörü Hollandalı politikacı Piri, olağanüstü hal koşullarının Türk toplumu üzerinde orantısız biçimde olumsuz etki yarattığını belirterek ayrıca Türkiye'de vatandaşları, milletvekillerini ve belediye başkanlarını hedef alan tutuklamaların endişe verici olduğunu kaydetti deniliyor. Ve Türkiye'de insan haklarının durumunun Avrupa Birliği'ne giriş süreci üzerinde etkileri olacağını belirten Piri, anayasa paketi değiştirilmeksizin uygulamaya konduğu takdirde bu Türkiye ile üyelik müzakerelerini resmi olarak askıya almak zorunda kalacağımız anlamına gelecek şeklinde konuşuyor. Ve Piri, Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasının Türkiye'ye sağlanan fonların da otomatik olarak askıya alınmasını gerektireceğini sözlerine ekliyor. Ve her iki taraf arasındaki her siyasi angajmanın demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve temel haklara saygı şartına bağlanmasını istediği ifade ediliyor. Evet, görüldüğü üzere aslında 16 Nisan ve ondan öncesinde 15 Temmuz'dan sonraki süreçle ilgili olarak Türkiye'de yaşanan o hal ve o hal şartlarına atıfta bulunuyor. Her zaman olduğu gibi Avrupa Parlamentosu raporunda ve müzakerelerin gecikmeksizin askıya alınma gerekçesi olarak bunlar gösteriliyor değerli dinleyenler. Ve OHAL uygulamaları ile ilgili gelişmeler, çok sayıda gazeteci ve siyasi tutuklunun olması, idam cezası tartışmaları vesaire aslında raporun gerekçesi olarak ifade ediliyor. Ve son olarak Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Piri bu açıklamasından sonra medya tarafından aslında önemli bir kişi haline geldi. Nitekim BBC uzun bir röportaj gerçekleştirdi kendisiyle ve röportajda şunu söylüyordu: yeni fasıl açılırsa Türkiye o hali kaldıracak mı şeklinde ve yeni fasılların açılmasının Türkiye'de reform sürecine ivme kazandıracağını düşünmüyorum. Açalım desek Türkiye o hali kaldıracak mı şeklinde ve idam geri gelirse Türkiye açısından felaket olur, Türkiye aday ülke olarak kalmalı ifadeleri yer alıyor. Piri'nin açıklamalarının detaylarında değerli dinleyenler, nitekim geçen yıla kadar müzakerelerde 22 ila 24. fasılların açılması çağrısı yapıyorduk. Ancak şu anda Türkiye'de temel insan hakları ve hukukun üstünlüğünün sürekli olarak ihlal edildiği bir süreçten geçiyoruz. Bu şartlar altında Avrupa Birliği üyeliği hakkında konuşmak mümkün değil şeklinde ifadeler yer alıyor. Ve görüldüğü üzere aslında 16 Nisan öncesinde anayasa değişikliği paketinin geçmemesi için Avrupa Parlamentosu'nun gayretleri 16 Nisan'dan sonra da uygulanmaması için gayretlere dönmüş durumda değerli dinleyenler. Ve tek gerekçe olarak OHAL ve OHAL uygulamalarından bahsediyor Piri raporunun detaylarında. Fakat ilginç bir nokta açıklanması, ifade edilmesi gerekiyor. 16 Nisan referandum sonuçları ile ilgili olarak Avrupa Birliği Konseyi referandum sonuçlarını kabul ettiğini açıklamıştı. Fakat şimdi referandum sonuçlarının şaibeli olduğu ima edilerek bir takım raporlar hazırlanıyor Avrupa Parlamentosu tarafından. Bu da bir çelişki olduğunu ortaya koymak için yeterli sanırım. Başka bir haberle devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde medya ve medya özgürlüğünü tekrar gündeme getiren bir takım gelişmeler yaşandı Türkiye'de. Bunlardan İlki CHP milletvekili Berberoğlu'nun tutuklanması ve sonrasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'a doğru başlatmış olduğu adalet yürüyüşüydü. Ve bu konu aslında milletvekilinin tutuklanmasına gerekçe olan haber, yani Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan haberle ilgili olarak ki MİT tırları haberiydi bu, medyanın tekrar gündeme gelmesine neden oldu. Ve bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın medya temsilcilerine vermiş olduğu iftar tekrar Türkiye'deki medya tartışmalarını gündeme getirdi. Konunun aslında medya özgürlüğü çerçevesi içerisinde değerlendirilmesi gerektiğine dair yorumlar yapıldı. İşte Voice of America'da konuyla ilgili bir haber yayınlandı. Erdoğan medyanın yerli ve milli davranmasını istiyor deniliyor. haberin başlığında. Dünyanın önde gelen gazetecilik örgütleri Türkiye'yi dünyanın en fazla gazetecinin tutuklu olduğu ülke olarak gösteriyor. Türkiye'de bugün Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın verilerine göre halen tutuklu gazeteci sayısı 160. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun zamandır hem yurt içinden hem yurt dışından gazetecilerin yayınladığı açıklama ve raporların gerçeği yansıtmadığını savunuyor şeklinde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri yer alıyor. Bugün mesleğini gazeteci olarak ifade ederek cezaevinde bulunan 177 kişiden sadece ikisi sarı basın kartı sahibidir. Bu 177 kişiden bir tanesi cinayet suçundan, diğerleri de terör örgütleriyle olan ilişkileri nedeniyle cezaevindeler. Bunu öyle bir dezenformasyonla bildiriyorlar. Onlar da alıp bizim önümüze getiriyorlar, döndürüyor, karşımıza getiriyorlar şeklinde ifadeler kullanıyor. Ve milli güvenliği tehdit eden eylemlere girişmenin müeyyidesi olacak diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhuriyet Gazetesi'nin yayınlamış olduğu MİT tırları haberini ihanet olarak nitelerken bu tarz gazeteciliği de terörizmle eş tutuyor ifadelerinde. Bununla ilgili olarak haber şöyle kurgulanmış: Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı'ndan bir takım görüşler alınmış ve tutuklamalara konu olan iddiaların tümü gazetecilik faaliyeti diyor sendika başkanı. Bu kişilerden en az 100 tanesinin bir yıl önce sarı basın kartı vardı deniliyor. Burada bir haksızlık var. Zaten Türkiye'de hukuk bir süredir maalesef yok. Türkiye'de hukuk olmadığı için gazeteciler terör örgütleriyle ilişkilendirilip tutuklandılar şeklinde ifadeler yer alıyor. Ve bir de tam da bu döneme denk gelen, yani ana muhalefet partisi liderinin yürüyüşüne denk gelen süreç içerisinde medya patronlarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yürüyüşü haber yapmayın şeklinde bir telkinde bulunduğu iddiaları da yer almıştı Türkiye iç gündeminde. Evet, bu konu aslında medya temsilcileri iftarında medya patronlarına Türkiye'yi güllük gülistanlık gösterin şeklinde bir mesajın verildiği iddia ediliyor ve Gazeteciler Sendikası Başkanı'na göre gazete ve televizyon haberleriyle terörizmin hizmetindeki silahı bir tutmak dışarıdaki gazetecilere yeni gözdağı vermekten başka bir şey değil şeklinde ifadeler yer almış haberin detaylarında. Ve böylece aslında Türkiye'de basın ve basının nasıl işlediğine dair batılı medya tarafından bir algının oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz. Fakat Batı dönüp kendisine acaba bakıyor mu medya haberciliği noktasında? Nitekim geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekleşen bir olay Batı medyasının olaya, konulara nasıl baktığını, nasıl tarafgir baktığını, nasıl manipüle ettiğini açık ve net bir şekilde ortaya koymuş durumda. Evet, geçtiğimiz günlerde Londra'da bir terörist camiden çıkanları ezdi bilindiği üzere. Daha önce rahatlıkla İslamcı terörist ifadelerini kullanan İngiliz basını, Müslümanları öldüreceğim diyen saldırgana ise terörist diyemedi. İngilizler başta olmak üzere Batı medyası saldırıyı meşrulaştırmaya çalıştı değerli dinleyenler. Hatta camiyi terör yuvası, saldırıya uğrayanları ise teröristmiş gibi gösterme gayreti içerisine girdi. Olay aslında terörün dininin, milletinin, ırkının olmadığını bir kez daha gösterdi. Fakat Batı medyası saldırıyı adeta meşrulaştırmaya çalıştı. Elimizde birçok gazetenin ön sayfası var ve oradaki ifadeleri aktaracağız. Saldırının hedefindeki cami ve cemaat terörist ilan edilirken saldırgan bu yolla aslında kutsanmış oldu. İngiliz medyası saldırgan için tıraşlı, temiz giyimli, beyaz bir adam derken terör saldırısı için araç yayaları ezdi demekle yetindi sadece. Daha önceki benzer terör saldırılarında tüm Müslümanları suçlayarak Müslüman terörist ya da radikal İslamcı terörist gibi ifadeleri kullanmaktan çekinmeyen İngiliz basını bu kez beyaz kamyonetli şüpheli gibi bir ifadeye başvurdu. Hatta Harry Potter serilerinin yazarı, ünlü yazarını bile bu ifadeler rahatsız etti ki İngiliz Daily Mail gazetesinin internet sitesindeki başlık için Daily Mail terörist yerine yanlışlıkla beyaz kamyonet sürücüsü dedi şeklinde bir tweet bile attı değerli dinleyenler. Görüldüğü üzere Batı'da gerçekleşen her terör eylemi sonrası İslam ve Müslümanları hedef alan başlıklar kullanan İngiliz medyası ilgili kişi için psikolojik sorunlu olmak üzere yalnız kurt, manyak, işsiz gibi tanımlamalarda bulundular. Hatta konuyu saptırmak için saldırganın üzerine saldıran kişileri engelleyen cami imamını bile kullandılar. Aslında bu bir algı operasyonuydu. Nitekim İslamofobik terörü perdelemek için bir taktikti bu değerli dinleyenler. ve bu taktik de teröristi polis gelene kadar tutan cami imamı Muhammed Mahmud'u kahraman olarak ilan edilirken Müslüman cemaati linç etmek manasına geliyordu. Gazeteler manşetlerinde dediğim gibi bu ifadeleri kullandılar. The Guardian, Londra'da terör Panelvan cami önündeki kalabalığa daldı şeklinde kullanmış ifadeleri ve diğer taraftan imamın resmini kullanmış. Bir başka İngiliz gazetesi Daily Star ise kahraman imam daha fazla kan akmasını engelledi derken Daily Mirror'da imam kızgın kurbanların şüpheliye saldırmasını engelledi sözleriyle cemaati hedef göstermiş. Medya saldırının hedefindeki caminin geçmişinden dolayı aşırılığın merkezi olarak yaftalama noktasına gelirken saldırıyı bu şekliyle mazur göstermeye çalışmışa benziyor. Halbuki söz konusu cami yakın zamanda İngiltere'de aşırılıkla mücadele ödülüne layık görülmüştü değerli dinleyenler. Ve 4 çocuk babasıydı, zihinsel problemleri vardı şeklinde saldırganı aklamaya çalışan haberler İngiliz medyasında genel olarak hemen hemen bütün gazetelerde veya portallarda yer aldı. Sonuç itibariyle aslında İngiliz medyası olaya bakış açısını net bir şekilde ortaya koymuş oldu. O da İngilizse terörist olamaz, Müslümansa teröristtir. Başka bir haber eş zamanlı olarak Amerika'dan geldi. Müslüman olduğu için öldürülen bir başörtülü Müslüman bayandan bahsediyoruz. Amerika'nın Virginia eyaletinde öldürülen Nabra Hasani'nin babası kızının Müslüman olduğu için öldürüldüğünü ve bunun bir nefret suçu olduğunu söyledi. Ve Amerika'da yükselen İslamofobiden endişe duyduğunu söyleyen acılı baba, "Kızım öldürüldü çünkü Müslümandı, başı örtülüydü" ifadelerini kullandı. Fakat değerli dinleyenler, polise göre durum farklı. Halbuki yüzlerce güvenlik kamerasıyla çevrili bir ülkeden, yani Amerika'dan bahsediyoruz. Polis olayın trafik tartışması olduğunu ifade etti ve ünlü haber ajansı Associated Press de haberi bu şekilde verdi değerli dinleyenler. Yani FBI geçen hafta Washington yakınlarında Kongre üyelerini hedef alan silahlı saldırının terör eylemi olmadığını bildirdi. Batı'da saldırıyı beyazlar yapınca yalnız kurt, Müslümanlar ve siyahlar yapınca terörist olarak nitelendirildiğini de bu şekliyle medya ortaya koymuş oldu. Yani olayları değerlendiriş ve bakış açısındaki tarafkirliği net bir şekilde başta İngiliz medyası olmak üzere batılı medya bu olaylarla birlikte ortaya koymuş oldu değerli dinleyenler. Başka bir haberle devam ediyoruz. Erdoğan'a Köln ve Düsseldorf'tan olumsuz yanı şeklinde Deutsche Welle'de yer alan bir haber. Bu haberin detaylarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 zirvesinden sonra Almanya'da konuşma yapması planlanan etkinlik için farklı kentlerden olumsuz yanıtlar geldiği ifade ediliyor. İki kentten daha benzer gerekçeyle rezervasyon başvurusunun geri çekildiği ifade ediliyor. Yani G20 zirvesi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'da konuşma yapması aslında istenmiyor. Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği Erdoğan'ın Almanya'da toplantı yapmak istediğine dair bilgilerinin olmadığını duyurmuş olmasına rağmen Alman basınında Erdoğan'ın konuşma yapabilmesi için etkinlik düzenlenebilecek salonlara başvurulduğu ve salonlardan olumsuz yanıtlar verildiği haberlerine yer verilmeye başlandı bile. Ki bu zirve Temmuz ayında gerçekleşecek olan bir zirve. Erdoğan'a kırmızı halı serilemez deniliyor. Alman Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen, federal hükümetten Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesinden sonra konuşma yapmak istediği takdirde duruma müdahale edilmesini istedi deniliyor. Alman milletvekili Deniz Yücel ve diğer Alman gazetecileri Türkiye'de cezaevlerinde alıkonulurken Alman hükümeti despot Erdoğan'ın önüne kırmızı halı seremez dedi. Dağdelen, Erdoğan'ın Almanya'da konuşma yapmasına izin verilmemesini istedi şeklinde ifadeler yer alıyor. Ve bu bize 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği referandumu için Almanya'da Türk siyasetçilerin katılımıyla düzenlenecek bazı mitinglerin güvenlik nedeniyle iptal edilmesini hatırlatıyor. Ve o zaman ilişkilerin gerilmesine neden olan Türk yetkililerin tepkisine yol açan bu gelişmeler Almanya'nın tekrar 16 Nisan'dan sonra böyle bir gerginliğe başvuracağını ifade ediyor. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan da Almanya'nın kararını Nazi dönemi uygulamalarına benzetmişti değerli dinleyenler. Görünen o ki 16 Nisan'dan çıkan sonuç aslında Almanya'yı bir hayli rahatsız etmişe benziyor. Çünkü Almanya hayır propagandasına kapıların sonuna kadar açarken Türk yetkililerin gidip orada açıklamalar yapmalarına izin vermemişti. Şimdi ise anayasa değişikliğinin hayata geçirilmesiyle ilgili olarak herhangi bir cümlenin kurulmasına dahi tahammül etmeyeceklerini ifade ediyorlar. Hatta ve hatta konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington ziyaretinde korumalarıyla bir grup göstericinin arasında çıkan ABD'ye bile getiriyorlar ve Hamburg polisinden Erdoğan'ın korumalarına uyarı şeklinde haberler bile yayınlıyor Alman medyası. G20'ye hazırlanan Hamburg polisi Washington'daki gibi bir koruma krizinin yaşanmasına izin verilmeyeceğini açıkladı deniliyor. Polis sözcüsü korumaların göstericilere müdahale yetkisinin olmadığını belirtti. Washington'daki gibi bir Türk Cumhurbaşkanı'nın korumalarının göstericilere müdahale etmesi gibi sahneler Hamburg'da yaşanmayacak. Böyle bir şey olması halinde polis devreye girecek şeklinde ifadeler de yer alıyor görüldüğü üzere Alman medyasında. G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'yı ziyaret edecek olması ve konuşma ihtimalinin bulunuyor olması bile Alman basınını bir hayli rahatsız etmişe benziyor. Son bir haberle devam ediyoruz değerli dinleyenler. O da Af Örgütü'nden geliyor. Hatırlanacağı üzere Af Örgütü Türkiye temsilcisi geçtiğimiz hafta içerisinde tutuklanmıştı. FETÖ terör örgütüyle bağlantılı olmak ve baylo kullanmak suçlamasıyla tutuklanmıştı. Ve Af Örgütü de bu hafta aslında Türkiye'yi hedefe koyduğunu gösteren bir açıklamada bulundu. İnternet üzerinden yapılan Twitter hesabı kullanılarak yapılan açıklamada aslında Yunanistan'a çağrıda bulunarak Af Örgütü Suriyeli mültecilerin güvenli olmayan Türkiye'ye geri gönderilmemesi için bir kampanya başlattı. Af Örgütü bu defa ülkesine kaçak yollardan gelen FETÖ'cüleri Türkiye'ye iade edebilme ihtimaline karşı Yunanistan'a Türkiye baskısı yapmaya başladı diyebiliriz. Yunanistan Başbakanı Twitter hesabına mention atan Af Örgütü Türkiye'nin mülteciler için güvenilir bir ülke olmadığını iddia etti. Halbuki 3,5 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye hakkında kara propaganda yapan örgüt kendini komik duruma düşürdü. Bilindiği üzere Türkiye'nin mülteci politikaları uluslararası birçok kurum tarafından takdirle karşılanıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden tutun da Dünya Mülteciler Günü nedeniyle yayınlanan videolara kadar Türkiye'deki mültecilerin durumu dünya kamuoyuyla paylaşılıyor. Af Örgütü'nün kendi internet sitesinde defalarca mülteci politikaları nedeniyle eleştirildiği halde Yunanistan değerli dinleyenler sırf Türkiye'yi eleştirmek için destekler gibi görünmesi kurumun asıl niyetinin sorgulanmasına sebep oluyor aslında ve Af Örgütü'nün bu kampanyada asıl amacının FETÖ'cülerin Türkiye iadesini önlemek olduğu açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Eğer böyle olmasaydı Af Örgütü'nün güvenli ülke olarak gördüğü Yunanistan'da daha önce 13 bin sığınmacı kaybolmuşken ve Yunanistan'ın mültecilerle ilgili zayıf bir karnesi varken 3,5 milyon mülteciyi barındıran Türkiye noktasında böyle bir algı operasyonuna girişmezdi Af Örgütü. Demek ki FETÖ'cüleri kurtarmak için ne yapacağını şaşıran Af Örgütü bu kez mülteci politikalarımızı eleştirmeye başlamışa benziyor. Evet değerli dinleyenler, bu haberle Buradan Bakınca'nın sonuna geldik. Dünyanın neresinde olursa olsun bizleri dinleyen herkesin idrak ettiğimiz Ramazan bayramını tebrik ediyorum ve böylece Buradan Bakınca'ya son vermek istiyorum. Buradan Bakınca'da Türkçe'nin Sesi Radyosu'nda tekrar birlikte oluncaya dek hoşça kalın. Türkçe'nin
Sesi. Buradan Bakınca. Bugünü şekillendiren, geleceği yönlendiren olaylara, dünyada, Türkiye özelinde gündeme oturan haberlere buradan bakalım. Haftanın gelişmelerini birlikte okuyalım. Buradan bakın, cevabınız olsun. Buradan Bakınca.